Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizleri TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından selamlıyoruz. Beğenerek dinlediğinizi umduğumuz Hatıralar programının bir yenisinde sizlerle beraberiz. Her hafta olduğu gibi sizleri sevgi ve saygıyla selamladıktan sonra bu hafta da programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, zaman zaman sizlerle hatıralarını paylaştığımız bir yazar var. Hikmet Feridun Es. Uzun zaman gazetecilik yapmış, dergi muharirliği yapmış. Fakat daha ziyade ününü kimsenin gidip gelme kolaylığı olmayan bir zamanda dünyayı gezerek ve dünya çapında çektiği fotoğraflar ve gezi yazılarıyla tanınmıştır kendisi. Bütün dünyayı Türklere, Türkiye'de tanıtan gazeteci olarak bilinir. Hikmet Feridun Es'in bir başka hususiyeti de mizahi ve hoş üslubuyla çocukluğunun İstanbul'unu, yani 20. asır başlarındaki İstanbul'u bizlere anlatmaktır. Dolayısıyla pek çok örf adetimiz, geleneğimiz, eski Osmanlı sosyal hayatı Hikmet Feridun Es'in kaleminde hayat bulmuştur. Bu hafta onun Oldu da Bitti Maşallah başlıklı bir hatırasını sizlere aktarmak istiyoruz. İsimden de anladığınız gibi bu sünnet geleneklerini anlatan bir hatıradır. Gelin de şimdi nerede efendim o eski sünnet düğünleri diye söze başlamayın. Eskiler kızların bir mürveti var, erkeklerin iki mürveti var derlerdi. Kızların bir mürveti evlenmeleri. Erkeklerin ilk mürveti sünnet, ikinci mürveti evlenmek. İşte sünnet düğünü böylesine mühim bir hadiseydi. Yaşı ilerleyip de sünneti gecikmiş bir erkek çocuğu mahallede arkadaşları arasında alaya alınırdı. Evde kalmış kız gibi ailenin gailesi olurdu. Anne her akşam kocasının başının etini vır vır yerdi. Ayol bey, bu çocuğu ne zaman kestireceğiz? Vallahi konu komşunun yüzüne çıkamıyorum. Koskoca delikanlı oldu. Bugün evlendirsek yarın çoluk çocuğa karışacak, hala sünnetsiz. Mektep dönüşü araba altında kalsa öldüğüne yanmam, sünnetsiz gidecek ciğerparem evladım diye dert yanardı. Ama bey de ne halt etsin. O zamanlar sünnet merasimleri pek şatafatlı, pek debdebeli ve ailenin şanına uygun bir şekilde olurdu. İnce sazdan tutunu sokkabazına ve ayrı ayrı kurulan sofra sofra ziyafetlerine kadar her şeyiyle kız evlendirmekten daha pahalıya patlardı. Bazen bir sünnet düğünü bir ev bütçesini değil, koca bir devlet bütçesini, bir imparatorluk bütçesini bile sarsardı. Osmanlı tarihinde böyle debdebeli sünnetler çoktur. En son büyük sünnet Nişantaşı'nda yapılmıştı. Sonradan tahta geçecek olan Sultan Reşat'la beraber çoğu İstanbul'dan olmak üzere memleketin çeşitli yerlerinden gelen 10 bin çocuk kesilmişti. Evet, yanlış duymadınız, 10 bin çocuk. Muazzam sünneti biz yaşta olanlar büyük babalarından çok dinlemişlerdir. Bu sünnetin hikayeleriyle başı dolan Akşam gazetesindeki arkadaşım tarihçi Mustafa Ragıp Esatlı neler anlatmazdı ki? Daha sonra bir sünnet hakkında bir dizi yazı bile neşretmişti. Mustafa Ragıp Esatlı bu meşhur sünnetle alakalı şunları anlatırdı. Sünnet için uygun görülen bölge Teşvikiye Camii'nden itibaren bütün Nişantaşı, ıhlamur ve bugünkü top ağacını içine alan çok geniş bir saha idi. O zamanlar buralarda ev falan yoktu. Böylesine geniş sahaya bir karış açık yer kalmamak üzere binlerce acam halısı serilmişti. Saraydaki tarihi çadırlardan başka en pahalı kumaşlardan yüzlerce yeni çadır yaptırılmıştı. Nişantaşı sırtlarında adeta rengarenk bir ordugah kurulmuştu. Geceleri binlerce mumun yakıldığı, yine renk renk yüzlerce Venedik avizesi. Davetli olan tüm ecnebi sefirler ve hanımları içinde muazzam çadırlar kurulmuştu. Resmi bir sünnet düğünü idi bu. 12 gün 12 gece. Cambazından, hokkabazından, orta oyunundan, konserlerinden tutun da Viyana'dan getirilen bir operet grubunun temsillerine kadar ara verilmeksizin 1200 aşçı ve yamağının çalıştığı 100'e yakın mutfak çadırı. Kaynayan binlerce kazan, kurulan hesapsız sofralar. Sünnet edilen 10 bin çocuğa ilkel olarak 5'er altın lira hediye ve ayrıca bütün büyükelçilerin kendilerinin ve hanımlarının getirdiği görülmemiş derecede nadide hediyeler. Atlas kutular içinde binlerce pırlantalı saat başta olmak üzere. Bu sünnet düğünü için bu kadar çok şey harcanmıştı ama çok şey kazanmıştık. Kazandıklarımızdan bir tanesi de Nişantaşı'dır. O zamana kadar kimse buranın masalsı güzelliğinin farkında bile değildi. Bu büyük düğünden sonra Nişantaşı, Nişantaşı oldu. Dostum Mustafa Ragıp da yarım asır orada oturmuştu. İşte eskiden debdebeli düğünler böylesine bir yıkımdı. Padişahların bile güç dayandığı bu masrafa, efkaf ketebesinden yani vakıflar katiplerinden Rüknettin Bey nasıl dayansın? Ama bir akşam efendi eve gelince ne görsün? Hanımın başında çatkı, gözler ağlamaktan fincan fincan. Ne o hanım der demez, kadıncağız boşanır. Ah daha ne olsun dostlar, daha ne olsun? Bana yine lakırdı soktular. Önüne gelen bizim oğlanı gösterip soruyor. Ayol bu delikanlının pilav zerdesini ne zaman yiyeceğiz diye. Geçen hafta çocuğu çarşamamına götürdüm de, git babanı da getir. Yakında sakalını da kestireceksin, ikisini beraber kestirirsin diye az daha çocuğu çıplak koyuyorlardı hamamdan. Bunun üzerine artık bıçağın kemiğe dayandığına hükmedilir ve borç harç da olsa sünnete karar verilirdi. Evet ama kime? Koskoca Ubeydullah Paşa'nın torununu kim sünnet eder? Hacı Fidan. Kaç para olursa olsun. Ya İnce Saz? Komşumuz Udi-i Şehir Agop Efendi nezaretinde bir heyet. O da oldu. Peki Hokkabaz? İşte bu mühim. En uygunu yine Portakalıoğlu. Çengi? Vazgeçin efendim. Sonra yemek olarak 3 kazan fıstık üzümlü hatta bademli pilav. 3 kazan çam fıstıklı kuş üzümlü zerde. Tulumbacılar eski sünnet düğünlerinde tam sandık kadrosuyla tabii davetli sayılırdı. Tabii senatör gibi. Burada şimdiye kadar kimsenin üzerinde durmadığı hatta farkına bile varmadığı bir noktayı izah etmek istiyorum. Mahallenin o afili, o fiyakalı, o belalı tulumbacıları, bölgelerindeki fakir çocuklar için kendilerini birer sünnet meleği sayarlardı. Fakir çocukları sünnet babası addederlerdi kendilerini. Eski tulumbacılar için mahallede sünnet, yangın söndürmek kadar mühim bir işti. Çeşitli tulumbacı sandıkları, eskiden tulumbacı sandıkları vardı. Tulumbacılar her ay belli maktubi parayı buraya verirlerdi. Emniyetli bir adam bu parayı tutar, biriktirir, nemalandırır. İcap ettiği zaman, tulumbacı hasta olduğu zaman şudur budur, bu tulumbacı sandığından yardım ederdi. İşte bu tulumbacı sandıklarından fakir çocuklara efendim ne yapar yapar ucuzundan, hatta bedavaya eli çabuk sünnetçi, amatör bir saz takımı, beleş okkabaz, meccani yiyecek bulurlar. Mahallenin fakir çocuklarını toplu bir halde kestirirlerdi. Hem de ekseriye her zaman tulumbanın alesta durduğu büyük meydanda. Yani Cinci Meydanı'nda, Çeşme Meydanı'nda, Kara Gümrük Meydanı'nda. Davul, zurna, tef, dümbelek sesleri arasında ve çardakların altında. Çingeneler oynatılırken tulumbacılar da onlarla karşılıklı halay çekerlerdi. Hele Bahriye çiftetellisinde. Bir defasında Cinci Meydanı'na tel çekip cambaz bile getirtmişlerdi. Gazellerine pek hayran oldukları Hafız Burhan'ı yaka paça götürdükleri olurdu sünnet düğününe tulumbacıların. Tulumbacıların tertipledikleri böyle toplu sünnet merasimlerinde fakir çocuklar arasında bir yahut iki paşazade de olurdu. Ve çok garip biri bulunurdu. Yaşlanmış, sünneti çok gecikmiş, fırsat bulup sünnet olmamış biri. Yahut mesela Tatavla sandığından, yani Kurtuluş mahallesinden Müslüman olmuş eski bir Rum tulumbacı. Sünnet edilecek zatın mutlaka eski bir tulumbacı olması şart değildi. Hak dinine ulaşmış, hatta 45'lik 50'lik kim olursa olsun. Böyle yaşlı sünnetliklere baltalık ünvanı verilirdi. Onlar da çocuklar gibi sünnet entarisi, sünnet takkesi giyerler, başlarına gümüş tel takarlardı. Sünnetçi, hokkabaz, ince saz, düğün yeri aranırken bir taraftan da evdeki büyük hazırlıklara başlanırdı. Evvela hallaç çağrılıp bütün yataklar attırılırdı. Vaktiyle hallaçlar vardı. Pamuk ve hün yatakları atarlardı. Kendilerine mahsus aletleriyle mahalle mahalle gezer. Yatakları, yorganları, efendim yastıkları atarlardı. Senede bir kere hün ve pamuk yastığın atılması adetti. Bunların dükkanı olanları da vardı. İşte sünnet mevsimi hallaçların bayram ettiği bir mevsimdi. Günlerce sürerdi bu hallaçların işi. Sonra çocuğun sünnet kıyafeti, mavi sünnet entarisi, hotoz şeklinde mavi sünnet takkesi, üzerinde sırma işleme maşallah yazan mavi hotoz, çocuğa nazar değmesin diye. Çocuğun bu kıyafette Eyüp Sultan'a gitmesi şarttı. Bizde fes gibi sünnet takkesinin de mazisi pek eskilere kadar dayanır zannedilir. Ama öyle değildir. Sünnet takkesi Sultan II. Abdülhamit zamanında ortaya çıkmıştır. Ondan evvel telli sünnet kavuğu, destari kavuk, telli sünnet külaha takılırdı. Çocukları Eyüp Sultan'a bunlarla götürürlerdi. Nitekim bugün de sünnet kıyafeti, sünnet üniforması çok değişmiş. Hakan'dan Yaver'e kadar. Değişmeyen tek şey omuzdan atılan kırmızı kordele. Çağdaş tarihçilerimizin yazdıklarına göre bugün sünnet teli adetine de yalnız İzmit ve havalisinde riayet edilmekteymiş. Evet, şilteler pufla gibi atıldı. Sünnet üniformaları dikilip bohçalandı. Sünnetçi bulundu. Şimdi gelelim çocuğu kesilirken oyalayacak insana, yani hokkabaza. Onlarla nasıl anlaşacağız? O tarihlerde büyük hokkabaz denilince akla yalnız Yahudi hokkabazlar gelirdi. Hokkabazlıkta rakipsiz birer dahi idiydi bunlar. 1591 yılında yaşayan dünyanın en inanılmaz hokkabazı Samurkaş'tan tutun da Portakaloğlu'na kadar. Meşhur cümleleriyle ortaya çıkarlardı. Aman benim pehlivanım, buyur sultanım ustacığım. O devrin nefes kesici illüzyonistleri. Ama sonra sahnelerimize Herman geldi. İstanbul'da bir Alman hokkabaz. Korkunç bir adam. Herman marifetlerini Beyoğlu'nda meşhur Naum'un tiyatrosunda teşhir ediyordu. Seyredenlerin dili tutuluyordu. Bunları görenler eğer bu yaptıklarını eskiden yapsaydı sihirbazlığına verirlerdi diyorlardı. Evet, İstanbul'a gelen Herman böyle bir Herman'dı. Gösterdiği marifetleri seyredenler gözlerine inanamıyorlardı. Seyircilerin mendillerini, saatlerini alarak parça parça edip cayır cayır yaktıktan sonra tekrar sapasağlam olarak sahiplerine iade ediyordu. Elindeki iskambilleri, seyircilerin başlarındaki şapkaları uçuyor ve havada tutuyordu. En sükseli numarası ise Japon kelebeği numarasıydı. Renk renk kağıtlardan yüzlerce kelebeği tiyatro salonunda uçuruyordu Herman Efendi. Bizim Yahudi hokkabazlar o zamanlar Alman Herman'ın da Yahudi olduğunu, hatta dedelerinin meslek piri Samurkaş'tan el aldığını iddia etmişlerdi. Neyse, biz bunları bir tarafa bırakalım da kendi işimize bakalım. İşte her şey tamam. Şimdi sıra geldi Eyüp Sultan ziyaretine. Arabi ayların her ilk cuması Eyüp Sultan tıklım tıklım olurdu. Bir ayak bin bir ayakta. Mahşerden bir numuneydi. Sünnet çocuklarından başka kısmeti bağlı kızlar da gelirdi. Öğle ezanında müezzin efendi bu kızların öteberi eşyasını minareden sallardı kısmetleri açılsın diye. Sonra da bu eşyayı yine kendilerine geri verirdi. Fakat kızların kısmetlerinin açılmasında en büyük keramet Eyüp Sultan Hazretleri'nin musluklarındaydı. Evlenmemiş kızlar, hatta bazen kuyruk haline gelip bu musluktaki su gibi kısmetim açılsın diyerek musluğu açarlar ve açık bırakıp yürüyüp giderlerdi. Hala da öyledir. Musluğu kaparsanız kızın kısmetine mani olursunuz. Onun için sünnet olacak yaramaz çocuklara sıkı sıkı tembih edilirdi. Sakın musluğu kapama, dayağı yersin diye. Çocuklar buna son derece dikkat ederlerdi. Fakat arkadan gelen ve kısmetinin açılmasını dileyen başka bir kız musluğu evvela kapar, sonra açık bırakıp yürür giderdi. Adet, inanış böyleydi. Niçin Eyüp Sultan? Efendim, Hristiyanlar nasıl Noel Baba'yı, Santa Claus'u, Saint Claus'u çocuk dostu olarak inanıyorlarsa, Müslümanlar da çocuk dostu olarak Eyüp Sultan Hazretlerine inanırlardı. Yalnız sünnet için değil, kız olsun, oğlan olsun, her başı sıkılan çocuğu Eyüp Sultan Hazretlerine, çocuklarının sevgilisine götürürlerdi. Hatta Hristiyan Osmanlılar bile çocuklarını Eyüp Sultan'a getirirlerdi. Efendim, Eyüp Sultan ziyaret edildikten, türbede dualar edildikten sonra çocuk şöyle ihtişamlı elbisesiyle dönüşte mutlaka meşhur Eyüp oyuncakçılarına uğranırdı. Aynalı araba almak için. Oyuncakçılar kız çocukları için aynalı beşik, erkek çocuklar için de aynalı araba yaparlardı. Ve de tahtadan kaynana zırıltısı. Böyle döndürülünce sesler çıkaran kaynana zırıltısı. Her kaynana zırıltısının aynı sesi çıkardığını zannederseniz aldanırsınız. Ne münasebet. İncesi, ortası, kalını, yani bariton sesli kaynana zırıltıları da vardı. Oyuncakçı bunları iyi bilirdi. Ve hacı yatmaz. Öyle bir oyuncak bebek ki ne tarafa çevirirsen çevir bir türlü devrilmez. Ayakta durur, sallanır. Buna hacı yatmaz derlerdi. Çocuklar bu oyuncakları çok severdi. Tabii asıl büyük heyecan sünnet gününde toplanırdı. Eski evlerin hemen hepsinin bahçesi vardı. Onun için sünnet merasimi ekseriye orada yapılırdı. Ağaçların altında. Buralar ansızın çıka gelen tulumbacılar içinde rahat olurdu. Sas heyeti kurulmuş çardağın altında icrayı ahenk ederdi. Muayyen sünnet hediyeleri vardı. Saat ve mürekkepli hokka takımı başta gelirdi. Bazen öylesine çok saat hediye gelirdi ki dut ağacının altında karyolasına kurulan sünnet çocuğunun bileklerinde 10-15 tane saat görülürdü. İstersen 5'ini Alaturka kur, 5'ini Alafranga. Bahçede yapılan bu sünnet düğünlerinde bugün akla yatmayacak bir hediye daha vardı o zamanlar. Kuzu veya oğlak keçi yavrusu. Çocuklar bu iki küçük güzele bayıldıkları için babalarından sünnet hediyesi olarak isterlerdi. Kuzular ve oğlaklar karyolanın yanına bağlanırdı, en yakın ağaca. Şimdi çocuklar kuzu oğlak yerine bisiklet istiyorlar. Kuş ve zengin çocukları için midilli de hediye edildiği olurdu. Tabii bu Hikmet Feridunes bunu 30 sene önce anlatıyor. Şimdi çocuklar artık ne bisiklet ne midilli istiyorlar. Bilgisayar istiyorlar veya başka efendim cep telefonu istiyorlar. Buna benzer hediyeler istiyorlar. Hediyenin de zamanı değişti. Tabii bu sünnetler, antır parantez söyleyelim, ekseriye yaz başlangıcında yapıldığı veya yaz sonunda yapıldığı için hep bahçelerde yemek verilebiliyor ve kuzuydu, oğlaktı isteniyor. Yoksa kışın sünnet merasimi yaptırmak o zamanlar pek adet olmamıştı. Sünnet yapılırken hokkabaz def vurup oldu da bitti maşallah adam olur inşallah diye avaz avaz bağırırdı. Farfaracı çocuğun acı feryatlarını annesi duymasın diye. Ama mahallenin öteki yaramaz küçükleri yani sünnet olacak çocuğun arkadaşları bu sırada hep bir ağızdan yumurtanın sarısı şarkısına başlarlardı. Hani yumurtanın sarısı gitti gitti yarısı şarkısı. Kirvenin elinde kirve derler çocuğu tutan sünnet olurken çocuğu tutan adama kivre derler. Bu ailenin sevdiği güvendiği birisi olur ve çocuğun masraflarının bir kısmını da bu kivre karşılar. Çocuk kivrenin elinde tepinip ağlarken tam kesim sırasında gitti gitti yarısı sözlerini işitince büsbütün feryadı basardı. Bu arada ağzına lokum tepilirdi bağırmasın diye. Karga tulumba sünnet çocuğu yatağına götürülürken yumurtanın sarısı şarkısını söyleyen haylazlar da birkaç tokat ile mükafatlandırılırdı. Cumhuriyetten sonra daha ucuz olsun diye 200-300 kişilik toplu sünnetler moda haline gelmişti. Düğün yeri için küçük çiftlik parkı, Bellevue bahçesi yani meşhur gazinolar seçilirdi. Bu surette oranın sas heyetlerinden de istifade edilmiş olunurdu. Bunlara müşteri bulmak için gazetelere şöyle ilanlar verilirdi. Muhteşem Hitan Cemiyeti yani sünnet cemiyeti, hitan sünnet demek. Düğünlerdeki sünnet yemeğin menüsü de hemen hemen muayyendi. Düğün çorbası, haşlama kuzu eti, domatesli hıyar salatası, fıstık üzümlü pilav ve zerde. Ama nerede meşhur tekerlemenin zerdesi, pilav da zerde, düğün de nerede? Evet, nerede o eski sünnet düğünleri şimdi? Nerede?
Gitti sevene. Vay benim
Evet değerli dinleyiciler, geçmiş günlerin usta kalemlerinden gazeteci Seyyah Hikmet Feridun Esin oldu da bitti maşallah. Serlevhalı hatırası bu kadar. Haftaya başka bir hatıralar programında ve radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.